Merhabalar, ben Nile Örnek.
Ben Sinan Amamsarılar.
Yemekte bile yemek konuşuyoruz'a hoş geldiniz.
Bu podcast serisinde adından da anlaşılabileceği gibi yeme içme ve yemek kültüründen söz edeceğiz.
Bu bölümde konumuz sokak lezzetleri.
Bu konu çok su kaldırır. Bir bölüm yapalım, başlayalım istedik ve karşınızdayız.
Evet, sokak lezzetleri deyince aklına neler geliyor?
Aslında simit, midye, kestane, mısır. Çünkü bunlar sokakta yenebiliyor.
Çok böyle da görüyoruz.
Aynen. Ama Türkiye'de sokak yemeği denildiğinde birazcık fast food'la İngilizce karşılığı ya da dışarıda yenen yemekle özdeşleştirilen bir şey karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla köfte, kokoreç, baktığında belki tulumba tatlısı gibi şeyleri de ekleyebiliyorsun. Birazcık ucu bucağı olmadığı için, yani çok uzun bir liste var aslında. Ama ilk aklıma gelenler nedir dersen simit, İzmir için gevrek diyebilirim.
Evet, bence öyle bir sınıflandırma yapalım bölüme başlarken. Genel anlamda yemekte bile yemek konuşuyoruzun düzenli dinleyicileri belki fark etmiştir. Sinan'ın bir savı var. Ben de aslında onun gözüyle bakmaya başlayınca evet doğru diyorum. Bir de tabii ki yurt dışındaki sokak yemeklerini karşılaştırınca oradaki büyüklüğü, Uzak Doğu'yu mesela ya da Meksika'yı, yani bambaşka olduğumuzun farkındayım. Biz sokak yemekleri açısından ne kadar zenginiz desek bile Sinan'ın savı şu: pek çok bölümde konuştuğumuz ara ara karşılaştırmalar yaparken aslında Türkiye'de belli regülasyonlar nedeniyle çok da sokak lezzeti yok gibi bir şey söylüyorsun değil mi? Vardı, azaldı. Bunu zaten Osmanlı döneminden itibaren belki biraz da konuşuruz arada ama.
5 saniye araya gireyim. Sokakta yenen sokak yemeği yok. Yoksa adı sokak yemeği olan pek çok şey var.
Yani bana senin gözünle baktıktan sonra artık sokak yemeği biraz yeni nesil restoran konsepti haline geliyor ve artık orada pek çok şey yiyoruz gibi geliyor ama şöyle diyelim. Mesela benim de aklıma hemen nohutlu pilav gelir. Kestane, kokoreç, köfte de gelir. Bazı maçları ben köfte kokusu alınca anlıyorum. Ha, diyorum ki bugün ya burada konser var ya maç var diyorum gibi.
Sandviççiler.
Sandviççiler var. İşte neler öyledir? Mesela büfe yemeğini de sokak yemeklerine katacak mıyız gibi bir durum var mesela.
Kavram karmaşası bizde bu muhtemelen düzenlemeler sebebiyle oluştu. O örneği de şöyle versek çok anlaşılır. Muhtemelen Meksika'ya, Mexico City'ye gittiğinizde sokakta gerçekten bir derme çatma tezgahının üstünde, hijyen standartları gayet okey bir halde, hayatınızın en güzel takosunu yiyebiliyorsunuz. Ya da Tayland'a gittiğinizde sokakta, yani her şey var zaten. Tayland sokakta yemek yemenin en iyi ülkelerinden biri. Ama mesela diyeyim ki size, sokakta böyle bir derme çatma taburenin üzerinde şahane bir yengeçli omlet Bangkok sokaklarında yiyebiliyorsunuz. Aynı şekilde Japonya'ya gittiğinizde de sokakta yenebilen yemek var ama Tokyo'da değil. Mesela bu Fukuoka'da daha popüler bir şey. Zaten Japonya'da sokakta yürürken yemek yemek kabul edilmediği için bir garip de karşılanabiliyor. Dolayısıyla şimdi bize geri dönüyorum. Bizdeki regülasyon şu: eğer bir yemek servis edeceksen bir restoran, bir işletme olmak zorundasın. Dolayısıyla bir vergi dairesine bağlı vergi numaran olmak zorunda. Bunu da belediyeden bir kapı numarasıyla eşleştirerek işletme haline gelebiliyorsun. Şu anlam çıkıyor: bir kapın yoksa, bir binaya sahip değilsen, dolayısıyla seyyar bir modelsen, sen sokakta yemek servis edemiyorsun. O yüzden Amerika'daki filmlerde gördüğünüz sokaktaki arabalarda servis edilen burgerler, sandviçler vesaire Türkiye'de yok. Olamaz. Çünkü standardımızda yok o. Bu olmadığı için sokakta yemek yeme işini o anlamda restoran tarafında çözemiyoruz. Ama bizim sanki tezgahmışçasına hareket edip restoranın dışına doğru uzattığımız pek çok pişirme operasyonu var. Yani dönercinin tezgahı, dönerini kesme aparatı genelde dükkanın önündeki cam mekanda yapılıyor. Ya da kokoreççiler de aynı şekilde, midyeciler de aynı şekilde.
Şu anda büfeler.
Büfeler de aynı şekilde. Yani
sosisisinden kumrusuna, yengenine.
Aynen öyle. Tantuninin pişirme ızgarası o dükkanın dışına doğru bir alanda oluyor. Dolayısıyla insanlara gel gel de yapan bir şey ama sokakta yiyemiyorsun bunları.
Bir de eskisine göre çok azaldı tabii. Lahmacunu mesela sepetli abilerden. Yani böyle sepet, bildiğin cam böyle bir tezgah gibi olanları da vardı ama yani Yeşiköy'de sepetli abilerden yumuşardı onun hani hamuru da,
evet,
böyle
evet,
yumuşak olurdu. onları yediğimi çok iyi hatırlıyorum ve çok lezzetliydi. Şu anda olsa yerim. Onun lezzeti bambaşkaydı.
Hala Beyoğlu Şişli ara sokaklarında lahmacuncu var, ciğerci var, Arnavut ciğeri.
Ben lahmacuncuyu görmüyorum. Sen söyledin de.
Ben net onu görüyorum ya. Meyveciler var, sebzeciler var.
Tabii karpuz.
Karpuzcu var, salatalıkçı var, acurcu var. Sokakta eğer mevsiminde denk gelirseniz taze nohutçu var. Çıt çıt patlatıp nohutları yiyebiliyorsunuz. Bunlar ama tezgah. Yani zabıta gördü mü kaçabilecek abilerden bahsediyorum. Lisanslı simitçilerden, lisanslı mısırcılardan, kestanecilerden bahsetmiyorum. Onlar zaten belediyeden iznini almış. Belediyenin adının üstünde yazdığı düzeneklerle mamullerini satıyorlar. Bir de öbür türlüleri var işte. O öbür türlüleri aslında sokak yemeği ve onları sokakta yiyemiyoruz.
Evet, kumpir.
Kumpiri sokakta imkansız yiyemezsin işte. Ya kumpir bir de sokak yemeği mi?
Bence sokak yemeği ya.
Sokak yani kültürü yemeği mi? O bir ayrım işte. Yani sokak kültürü yemeği ise sokakta yenmeliyi düşünüyoruz ama o fiziki şartlar sebebiyle gerçekleşemiyor. Köfteciler, ciğerciler, kokoreççiler.
Balık ekmek.
Yeni bir şey bulmuş gibi heyecanlandım.
Karaköy'de dükkanlar var ya da Eminönü'nde tekneler var. Baktığında bunlar da sokakta değil aslında, yine işletme. Yine evet. Aynı yere evet. Geliyor konu.
Ama yani işte sokakta eline alıp sandviç içinde yiyebileceğin pek çok şeye sokak yemeği diyebiliriz.
Aynen.
Ben çocukken mesela döner tezgahları pazarların içinde bile olurdu. Sonra bazı tezgahların bazı yerleri olurdu. O abileri biz o yerleriyle bilirdik. Bilmem nenin önündeki Ali Usta mesela. Ondan sonra onlar ünlenirler.
Doğru.
Bir dükkan açarlar sonrasında ya da açmazlar. Bugünlerde hala görebildiğim oluyor. Eğer ki sen pazar giden insanlarsanız gözleme de bir sokak yemeği olabiliyor oralarda. Börek de olabiliyor. Dolma da sokak yemeği haline gelebiliyor.
Bir ekleme yapayım. Anadolu yakasında dönerci Emin Usta var. Pazar pazar gezip döner arayanlar için mesela iyi bir durak. Çünkü pazarda döner yapıyor. Senin söylediğin gibi seyyar bir döner durumu var. Hatta İstanbul'un şu anda ünlü birkaç dönercisinden benim bildiğim ikisi de tezgahta dönere, tablada dönere başlayıp sonra dükkana geçen kişiler. Dolayısıyla o iş devam ediyor.
Bir iki kitaptan da bahsetmek istiyorum. Bu konuda neler yazılmıştır diye büyük bir araştırma yaparak oturmadım bugün buraya ama daha sonra yine konuşuruz diye. Bu bölümü yapalım mı Sinan dememin nedenlerinden biri de kütüphanemi düzenlerken bulduğum bir kitap. Şef Cihan Çetinkaya bize göndermişti. Hatta içinde açtım, imzasını da gördüm. Adem Arman ve Alper Kurnaz ile birlikte editörlüğünü yaptığı Nobel Akademik Yayıncılık'tan çıkan bir kitap var. Türkiye'nin Sokak Lezzetleri. Sokak lezzetlerini sınıflandırmışlar ve hep akademisyenler yazmış. Bundan biraz bahsedeceğim çünkü burada 36 yemek seçilmiş. Biraz onlar üzerinden konuşuruz diye. Bir de hemen böyle elime kütüphaneye attığımda gördüğüm bir kitap. Mustafa Altıntaş Kitap Yayın Evi'nden çıkmış. Onun bir kitabı var. Osmanlı İstanbul'unda taam pişirip satanlar. Ahçılar, bahçılar, büryancılar, börekçiler, tatlıcılar 1500 ve 1800. Şimdi burada taam pişirip satanlar var ya, pişirmek, pişirmek, taam da yemek aslında. Çengelbulmaca çok çözenler bilirler. Hani eski Türkçe bilmiyorsanız diye düşünüyorum. Kitabın adı 1501 tarihli İstanbul İhtisap Kanunnamesi'ndeki bir tanımdan geliyor. İhtisap da vergi düzeni diyeyim. Tabii bu vergi kayıtlarına bakınca kimlerin ne işler yaptığını görüyorsun. 1501'de kitabı yeniden açıp yeniden okumadım ama şunu çok iyi hatırlıyorum. O yıllarda sıhhatli yemek sunmak o kadar önemli ki o sokakta işte. Bahçılar, ahçılar, büryancılar diyor ama yani onların böyle sağlıklı sunulması da çok önemli ya, temiz hijyen. Bunu yapmayanlar dayak cezasıyla cezalandırılıyordu.
2025'te de hijyen konusu devam ediyor ya. Çok bir şey değişmedi orada.
Cezası ne kadar bilmiyorum, o zaman bayağı varmış. O kitaplara da bakarsanız hani bir Osmanlı dönemini görürsünüz. Zaten efemera meraklıları ya da sosyal medyada öyle bir dolaşanlar çeşitli fotoğraflar görmüşlerdir. İşte Osmanlı kıyafetli genç adamlar genellikle olurlar. Omuzlarında bir şey taşırlar. Bir sopada işte etler dizilmiştir ya da önlerinde tezgah vardır. İşte macundur, helvadır, pilavdır, dolmadır, böyle şeyler. sofralar çok satılıyordu.
Sopa deyince eskiden Gayrettepe'de dedemin anneannemin evinin önünden geçen yoğurtçuyu hatırladım.
Yoğurtçu görmüyorum artık. Yakın zamana kadar Nişantaşı'nda İstanbul için söylüyorum görüyordum ama yoğurtçu görmüyorum. Eskiden sütçü,
Boza.
Yoğurtçu. Boza hala Beyoğlu için söyleyeyim var. Başka semtlerde de İstanbul'un olabilir.
Bizim bozacı hatta nameli bağırıyor. Boza.
Aa bravo.
Vefa. Böyle bağırıyordu.
Ya şahanesin. Ve galetacılar. Galeta kurabiye satan abi hala dolaşıyor ve ayva da satıyor. Aynı abi kışın ayva da satan.
Bence ayvacı var. Büyüktür geri kalan herkes ya.
Ya onu sırtında taşıyor değil mi? Sepette sen ondan
çok
bahsediyorsun.
Çok acayip. Bir de ayva çok özel bir meyve. Hani hem yemeğe girebiliyor hem meyve olarak çok acayip ya. Bir de tatlı olabiliyor ya. Yemeğin sonunda tat niyetine de ayva yiyebiliyorsun. O yüzden ayva bence bak şimdi sen söyledin canım çekti. Mevsimden bağımsız yani.
Ben de çok severim. Bu arada tabii şerbetçiler var bir dönem. Şerbet bir konu zaten.
Gaziantep'e gittiğinde limonatacıyı görme ihtimalin var ama asıl meyan kökçü var.
Absürt bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Sokak suyu ya. Su. Su sokaklardaydı eskiden. Ya çünkü ben küçükken çok yaşlıymış gibi konuşuyoruz hani böyle ama Burak Boysan'ın, Aydın Boysan'ın oğlu çok güzel bir sözü var. Diyordu ki ben 68'liyim sen 78'lisin. Hadi bizim eski İstanbul'umuz var da 98'linin de eski İstanbul'u var.
Doğru.
Artık 2008'linin de muhtemelen eski İstanbul'u var. Ama benim çocukluğumda bazı bölgelerde mesela bidonlar olurdu evlerde. Sen giderdin bir çeşmeden alırdın. Sokaklardan su içtiğimizi hatırlıyorum. Açık olan çeşmelerden. Su ücretsiz keşke olsa.
Libadiye'de çeşme durağı var. Adı üstünde ve gidip bidonunu doldurup Çamlıca'nın suyunu içebildiğin bir yer orası yani.
Çok çeşme, sulu isimli sokak da vardır zaten. Şimdi ben bu kitap önümdeyken burada sokak lezzeti olarak belirlenen bölüm başlıklarını söyleyeyim ki o da bize bir mihmandar olsun. Bunlar
say
üzerinden.
Milo say.
Evet konuşabiliriz.
Bir oku bakalım say.
Ciğer şiş, halka tatlısı, nohutlu pilav, Mersin tantunisi, bici bici, nohut dürümü, kumru, nohuttan olan diye parantez içinde belirtilmiş. Türk kahvesi, Hayta'dan Hatay'a Haytalı, Ankara döneri. Bak sen seversin bu konuyu.
Sanki kendisi Cici Piknik'te sabah 10.30'da döner yemeye sıraya girmemiş gibi bana söylüyor.
Girerim o ayrı.
Beni öne sürme.
Balık ekmek, kumpir, poğaça, boza, bulama. Bak bu kadar lezzet arasından hayatımda ilk defa duydum. Muhtemelen arada belki yemiş olabilirim. Çünkü Tekirdağ'da çok varmış. Üzümden yapılan, genellikle üzüm şırasının kaynatılması ile yapılan koyu bir pekmezmiş. Hatta biz böyle pazarlara gideriz. Semt pazarlarında, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kocaman kaşıklar görürüz. Tahtadan yapılmış.
Keşkek kaşığı gibi.
Keşkek kaşığı diye düşünürüm ben hep. O bulama kaşığıymış mesela Tekirdağ'da. O taraflarda. Neyse beyaz muhallebiye benzeyen bir şey. Bunu da almışlar ve uzun anlatmışlar. Ben de şu anda anlatmış oldum. Simit tabii ki. Bozdoğan cevizli sucuğu. Bak enteresan sokak lezzeti olarak bunu sınıflandırmak. Taş kadayıf ve burma tatlı. Kesinlikle. Yani evet biraz Hatay, Antakya oralara giden herkes için. Arnavut ciğeri, Şam tatlı, turşu suyu. Bak konu. Çiğ köfte. Etsize çiğ köfte der misin? Bu soğanlı mı soğansız mı gibi gider ama.
Yani derim ya. Üf.
Ben de diyorum. Tulumba tatlısı.
Dur ya isyan edecektim. Çok hızlı geçtim.
Kelle söğüş. Börekçi Tevfik. Bir Antalya lezzetidir. Çok severiz. Mesela ben de onu sokak lezzetine almazdım ama. Yani kaydetmiş olmuşlar. Hikayesini yazmışlar. Çok çok sevdim. Midye tava ya. Bak bak bak. Midye abi, bak, dolma dedin de midye tava.
İzmirliler. Yani bileklerini kesecekler. Boyoz demedik.
İzmirliler geriden geliyoruz diye bileklerini kesebilirler. Bucak salebi, Adana kebap, şalgam suyu, şırdan. Bak bunlar senin konular.
Şırdan
alakam
ya.
Yok. Topik, uykuluk, gazoz, İzmir boyozu.
Ha.
34.
35 olsaymış ya. Cihan'a söyleyelim de düzeltsin onu.
Doğru. İçli köfte, kokoreç.
Kokoreçin bir İzmir tarzı var, bir İstanbul tarzı var en basit haliyle. İkisi de aynı malı alıyor, farklı şekilde işliyor. Balıkesir'deki kuzulardan çıkan bağırsak İstanbul'da parçalanıp domates ve biberle ızgaralandıktan ya da işte sotelendikten sonra bol baharatla ekmek arasına giriyor. Kokoreçin tadını almıyorsun. Güzel bir karışık sandviç yemiş oluyorsun ama adı kokoreç oluyor. İzmir'e gittiğinde fevkalade içinden sütü akacak şekilde hiçbir neredeyse iç yağ da koymadan iyi bir kokoreç hazırlanıyor. Kesinlikle biber domates olmuyor. Kokoreçin kendi bütün aromasını alıyorsun. Belki tuzun üstüne isteyen varsa kimyon, kekik, kırmızı biber koyduruyor. İzmir kokoreçi oluyor. Ben kokoreç seviyorum diyen adam hangi kokoreçi seviyor? Atom mu seviyor, normal kokoreç mi seviyor?
Ben atom. Hep kuzudan mı olur?
İnek
kuzu dedin çünkü.
Yani küçük baştan yapılan kokoreç daha makul ve daha makbul.
Hmm.
Manisa'da eğer ararsanız kolaylıkla büyükbaş hayvandan yapılan kokoreç de bulabilirsiniz. Daha ağır olması sebebiyle pek tercih edilmiyor.
Hmm.
Ben seviyorum.
Bence kokoreçe özel bir bölüm yapmalıyız.
Olur.
Kokoreç bölümü yaparken kimle konuşacaksın mesela? Eyüp bence çok anlatabilecek bir insan.
Eyüp net anlatır. Bir de onlarda ne hikayeler vardır ya.
Ne hikayeler
ya.
Var.
Ya bilmeyenler için kokoreççi Asım Usta'dan bahsediyoruz. İzmir Çam dibindeki iki tane dükkanları var. Türkiye'nin belli yerlerindeki önemli restoranlarda kokoreçini de belki bulabiliyorsunuzdur. Bir de yakın zamanda dükkanın karşısına söğüşçü de açtılar. Çok da iyi oldu.
Niye bana öyle bakıyorsun acaba?
Acıktım şu anda. Acıktım şu anda da o yüzden.
Ya benim orası ilk kokoreç yediğim yer. Eyüp o kadar güzel anlatmıştık işte Yunanistan'da da öyle yapıyorlardı, bilmem nerede böyle yapıyorlardı, tarzda böyle usulde siz bir konuşmuştunuz. Ben o konuşmadan o kadar etkilendim ki kokoreç yedim ve şu anda evet.
Evet, yani oranın kokoreçi çok özel. Yunanistan'da kokoreç yapıyorlar, doğru. Balkanlar'da kokoreç yapıyorlar, doğru. Kokoreç sadece biz yapmıyoruz. Bir şekilde hayvan bağırsağını sarıp, dolayıp, dürüp, ızgara yapan, soteleyen, pişiren, domatesli soslarda hazırlayan bir dünya ülke var yani. Biz onlardan bence en iyi uygulamalardan birini yapınız. Yunan kokoreçine bakarsan onlar mesela ciğere sarabiliyorlar bağırsağı. Kokoreç biraz ağır olabiliyor bazıları için ama işte meraklısına da ayrı hoş. Yani bütün iç takıma o kokoreçi yani bağırsağı sardığını düşünüp onu kesip yesen Allah diyorum yani. Of.
Bence onun bir bölümünü yapalım. O bir kültür. Hatta Avrupa Birliği'ne girmemiz konuşulurken.
Ya yalan.
Hayır,
yalan.
Tamam yalan,
yalan
da. Yani en büyük isyanın kokoreç yiyemeyeceğiz olmasını hatırlıyor
ya,
musun?
Ya malzeme sen? Yaptılar. Yok öyle bir şey ya. Ya git İtalya'ya.
Ne bugün isyankar mısın? Bugün nesin her şeye itiraz ediyor?
Bugün öyle. Kokoreç kırmızı çizgim.
Ya peki içli köfte. Şunu hatırlamaya çalıştım. Nerelerde sokak lezzeti olarak görüyoruzdur diye. Hani Anadolu'nun çeşitli yerlerinde gezdiğimiz bölgelerde çok da düşünemedim. Ama yani Beyoğlu İstiklal Caddesi için içli köftenin bir sokak lezzeti olma durumu gerçekten var. Sabır taşı nedeniyle.
Aynen. Evet. Sabır taşı bir restoran. Bir teras katı restoranı normalde.
Ama aslında şöyle başlıyor. Ali Topçuoğlu, ben de kitaptan öğrendim. Ali Bey'i biliyorum. Çok içli köftesini yemişimdir rahmetlinin. Şimdi oğlu Mustafa Bey başında o işin. Kahramanmaraş'ta batıyor. Hı-hı. İş güç bir dolu borcu var. İstanbul'a geliyorlar. Eşi içli köfte yapıyor. O da tencerelerle sokak sokak satıyor.
Kızarmış içli köfte yapıyorlar bir de onlar.
Evet. Haşlama ve kızartma, herkesin tercihi değişik olabiliyor.
Aynen.
Öyle başlıyor, sonra borçlarını ödüyor, restoran açılıyor gibi gibi ama yani çok meşhurdur. Bir de her zaman çok temiz, bembeyaz jilet kıyafetleriyle hani gömleği, kravatı, üstüne böyle bir üniforma gibi giydiği o beyaz şeyi. Şimdi oğlu da öyle. Mesela evet bir sokak lezzeti İstanbullular için. Ama hani Anadolu'da böyle sokaklarda gördüğümü çok hatırlamadım. Çok
yok.
İçli köfte memleketlerinde de.
Hı hı.
Benim için halka tatlı da mesela bayağı bir sokak lezzeti deyince görsel olarak ilk aklıma gelen şeylerden biri.
Halka tatlısının ince döküleni var, kalın yapılanı var, İstanbul'da sokaklarda bulduğun hali var. Halka tatlısının Adana'da gözünün önünde dökülüp çat çut hemen kesilip yendiği hali var. Onu görenler incesini pek değil ama kalınını ulan bu İspanyol churros'a benziyor, bunun üstündeki şeker tarçın eksik diye yorum yapabiliyorlar. Bu arada Adana'da bazen ekonomik tercihlerden ötürü bazen alışkanlıklardan ötürü pamuk yağında kızartabiliyorlar. Dolayısıyla yediğinizde eğer bir garip gelirse size pamuk yağına alışık olmadığınız için de olabilir ama Hani bana sorarsan dışı kıtır dokusu, şerbetli hali, içinin de hafif böyle yumuşaklığı. Bu bölüm sıkıntı ya. Yani anlattıkça acıkıyorum.
Ben tulumbacıyım ya. Tulumba tatlısı. O Ali Beyköy'deki tulumba tatlıcısı nedir ya?
Evet, Balkanlardan gelen lezzet gibi bir durum var orada.
Evet,
çünkü
Soner Aşık ve Sinan Amam sarılar kanıma girmiş durumda.
Çok çok acayip ya. Yani onun daha yeni kızartılmış ve şerbetten çıkmış halini kıtır kıtır orada, yani yanlışlıkla böyle parmak boyunda 7-8 tane tulumba yiyor olabilirsiniz. Kendinizi kaybedip yani.
Kesinlikle. Şimdi böyle halka halka demişken simit. Tabii ki en klasik şey. En klasik sokak lezzeti herhalde simit, bütün Türkiye için simittir yani.
Sen simidi tut. Ben gevreyi tutayım.
Ha, boyoz var orada tabii ve yumurta var. Yumurta da işin içine giriyor orada. Ve İzmirliler çok şaşırmıştım ya. Osman Sezener'le konuşuyordum. Bir gün çatal dedim. Çatalı anlamadı. İstanbullular biz çatal kavramına takibizdir ya,
evet,
yani.
Evet, poğaçacı simitçi tezgahındaki çatal kurabiye diyeceğim. Kurabiye de değil o. Ne o? Çatal.
Tuzlu bir şey yani. Evet. İzmirliler bilmiyormuş. Ama tabii İzmir sokak lezzetleri o.
İzmirliler kazan dibine de bilmiyorlar da neyse. Şimdi çok girmeyelim o konuya.
O ne demek? Niye bilmiyorlar?
Tavuk göğsü koymadan kazan dibi yapıyorlar da o yüzden.
Ne diyorsun?
Evet.
Aa, iyi. Vejetaryanlar için.
Evet, öyle bir durum var orada.
Ya kemeraltı ya. Kemeraltı. Ya, git sağlı sollu
aynı
sokak lezzeti ya. Çok
aynı
seviyorum kemeraltı.
Açık bir alandan bahsediyoruz. Yani Eminönü gibi bir yer aslında orası. Kendini içeriye attıktan sonra ya oradan aç çıkma ihtimalin yok. Daha da acıkarak çıkıyorsun.
Daha da acıkarak
çıkıyorsun. Ya şambali var. Gözünün önünde orada Hisar'ın şambalicisi var. Yukarıya çık tire köftecisi var. Arada ızgaracılar var. Manisa kebapçısı var. Antalya börekçisi var. Orada badem ezmeci var.
Turşucular var.
Turşucular var.
Turşu suyu içersin.
Zahmetsizciler var. Balık yapıyorlar. Kılçığı ayıklanmış patkütemen yiyorsun. Yani kemeraltı çok acayip ya yemek yemek için. Sağ olsun zamanında Ahmet Güzel Yağdöken ve Haluk Özyavuz, onlarla beraber gezmiştik. İlk eni konu kemeraltı yemek turumuzu onlarla yapmıştık. Basmane tarafında Niğdeli İzmir Söğüşçülere gitmiştik ve İzmir lokması yemiştik turun sonunda da. Öyle bir gün yapmıştık onlarla.
Şahane. Ya tabii poğaça bence bir konuydu, daha bir konuydu. Şimdi daha az görüyorum. Hani kuru poğaça denilen bir kavram vardır ya.
Hı hı.
Onu çok görürdüm.
Sen yemiyorsun.
Az da görüyorum. Bir de onu yemeyeyim be Sinan. Yani kuru, içi boş hamuru da yerim ama yani hani pişi de yiyeyim mesela. Yani kuru poğaça da.
Bak niye pişi konuşmadık ya?
Pişi sokak lezzeti sayılmıyor.
Yenge lezzeti çünkü. Emine yenge için yapsa da yesek ya.
Ya bu arada poğaçanın focaccia'dan gelmesi isminin, yani poğaça deniyormuş, ondan sonra poğaçaya dönüşmüş. Her seferinde buna şaşırıyorum ya. Yani yıllardır bununla ilgili bir şeyler okurum. Her seferinde beni şaşırtan bir şey oluyor bu.
Bu arada Balkanlardan gelen bir lezzet. Tam senlik bir konu bu. Poğaçayı börek satırıyla, börek bıçağıyla kesip, yarıp yani, börekten bir parça kesip böreği poğaçanın içerisine koyup yeme gibi bir kültür var.
Ha, tam benlik, evet. Hamur içi hamur. O era bitti bende. Yani en azından o çağımı atlattım yani. Sandviç ekmeği içerisinde
Bursa'ya
bol patates kızartması.
Bursa'ya gidersen hala görebiliyorsun bu arada.
Bursa'da sokak lezzeti açısından iyi bence.
Türkiye'de her şehirde kafanı kaldırmana gerek kalmadan çok güzel aslında şeyler yiyebiliyorsun. Yani simit diyoruz. Kel simit var ya Kastamonu'da.
Evet.
Çorbalara koyabilirsin istiyorsan, o haliyle yiyebilirsin.
Ben çok kel simitçi değilim değil mi? Ama oraya gidince seviyorum, çok hastası oluyorum ama evet. Yani ben her zaman yani İstanbul simidi ya.
Şu simit konusunu hemen bir bağlayayım. Simitle gevreğin aslında ayrıldığı en temel konulardan biri gevreğin mayasının nohuttan hazırlanması. Simit, dolayısıyla İstanbul'da ya da Ankara'da ya da diğer şehirlerde görebileceğiniz simit normal mayayla hazırlanıyor. Nohut mayasıyla hazırlandığı için gevrek daha gevrek bir hal alıyor. Doku olarak ve tat olarak da bir tık daha değişik oluyor. Dolayısıyla ben o hali de daha çok sevdiğim için gevrek tarafını çok ayrı tutarım. Ve mesela İzmir'de Zeynel Ergin, yani of of of diyorum.
Önüde nasıl sıra oluyor ya, her gittiğimizde sıcacık yiyorsun.
İzmir kumrusu da yapıyorlar. Çeşme kumrusu yapmıyorlar, bol şarküterili olan. İzmir tulumu, biber ve domatesle bir küçük sandviç yapıyorsun kumru ekmeğine. Onu da servis ediyorlar ya, ondan ötürü hani istiyorsan gevrek al, istiyorsan kumru al. Of. Olsa da yesek.
Bu arada pek çok bölgede coğrafi işaret almış simit. Yani Devrek simidi, İzmir Alsancak simidi, işte biraz önce bahsettik Kastamonu simidi, İzmit, Manisa, Rize, Ankara, bunların hepsi coğrafi işaretli.
Doğrudur. Antalya'da Samsun, bile var. Tabii. Antalya'nın yerel simidi var yani. Sütlü simitler var, pastane simitleri var. Hı-hı. Normalde suyla yapılıyor ya. Hı-hı. Onun için yani.
Hı-hı. Peki ne kadar çok İzmir dedik, değil mi? Sokak lezzetlerinin güçlü olduğu bence bazı iller var. İzmir mesela onlardan biri net.
Sokak yemeği dediğin şey birazcık kültürel zenginlikle alakalı. O şehrin ne kadar başka şehirlerle, ticaretle, yolculukla da ne kadar ilgili olduğuyla da çarpılıyor. Böyle baktığın zaman İzmir'de derin bir yemek kültürünün olmama ihtimalini düşünmek yanlış olur yani.
Bir de daha uygun fiyatlı diye bir kavram var değil mi? Çünkü sokak lezzeti dediğin uygun fiyatlı bir şeye de gelmesi lazım.
Yeni Anadolu mutfağı şef restoranlarına giren uykulu konuşmuyoruz tabii ki. Dolayısıyla sokakta yenilen bir şeyi konuşuyorsak evet uygun fiyatlı olmasını bekliyoruz.
Nohut dürüm mesela.
Gaziantep'e gittik.
Sokak lezzetleri cenneti.
Bir merkez sayılır Gaziantep. Hı hı. Evet. Yani
Adana. Adana ayrı bir konu.
Adana ayrı bir konu.
Dosya açalım.
Evet, Adana.
Ama nohut dürümden bahsedelim ya. Ben çok sevmiştim. Çok doyurucu.
Ben de bayılırım bu arada. Hani kemik suyunda pişen nohutu yumuşadığı için böyle bir uzun ekmeğe, saç ekmeğine, düz ekmeğe, tırnak pideye sarıp yemek şahane oluyor. Bir taraftan da bunları konuşurken hani nohut dedin mi benim aklıma humus geliyor. Hani humusu konuşmayacak mıyız? Sokak yemeği değil mi? Sokak yemeği mi? Hep dükkanlarda, tezgahlarda oluyor.
Evet, bence biraz öyle. Yani sen kumpire sokak yemeği değil dedin ya.
Ya kumpirin...
Ortaköy diye bir semtimiz var ve sokakta yiyoruz.
Evet de işte yapıldığı yer mi, yediğin yer mi, geldiği kültür mü, vardığı kültür mü, onunla alakalı yani.
Vallahi Sinan, Uğur Tanyeli gibisin. O da tersten konuşuyor mimar ve mimarlık eleştirmeni. Hani onun öyle olmadığını söyleyemeyiz gibi. Neyi beğenmiyorsun burada? Eleştirdiğin şey ne? Bir sıkıntı var sende.
Açım. Eşlik ediyorum sana. Sadece dönerin İskender'den hangi noktada sokak yemeği olmaktan restoran yemeğine döndüğünü konuşalım diyorum. Çerçevesini çizemiyoruz ya.
İskender'i yürürken sokakta yiyemiyorum hayatım. Ama daha çok sandviç, dürüm, elimde taşıyabileceğim bir takım şeyler, mısır.
Bir karbonhidrat zarfıyla postaladığın ağzına.
Evet, kestaneyi de alır atarsın. Ben kestane dumanına karşıyım ya. Kestane dumanı diye benim evet. Koku profilimde bir şey var yani. Vedat Ozan'la bunu konuşsaydık yani. Evet, nefes
doğru.
Alamıyorum ya.
Doğru.
Gerçekten.
Bilen bilir.
Bilen bilir. Mesela kalkan sokak yemeği değil artık, bunu biliyoruz yani. Ama balık ekmek bir sokak yemeği. Ekmek arası bir zarf.
İşte
evet.
Demek ki orada karbonhidrata geliyor konu. Bir şeyle dürebiliyor musun? Sandviç yapabiliyor musun?
Biz de öyle. Yani işte Meksika örneği verdin ya. Bizim Meksika bölümümüz, meraklısı dinlesin ne olur, çok güzel
çok
bir bölüm.
Bölüm
her köşe başı ve öyle komik standlar ki şu manada komik geliyor. Yani sanki onlar saat 10'da balkonlarında oturup kahvaltı ediyorlarmış. İşte bir baba, dayı, teyze, çocuklar falan. Aynı ekip, hadi çocuklar tencereleri alın, birisi tabureleri alsın falan, biz aşağıda bir stand açalım demişler. Bir tane şemsiye dikiyorlar. Öyle standlar var, neredeyse evinde yaptın getirdin.
Gerçekten o seviye
gibi
ya.
Şeyler var. Her türlü şey yeniyor. Bizde tabii ki öyle değil. Bizde çok daha belli ama bazı şeyler konuşulduğunda biz onların böyle ayrımlar yapmadan bile sokak yemeği olduğunu biliriz. Mide dolmayı ara ara sayarız. Simidi mutlaka sayarız. Kumpir bahsederiz. Dediğin gibi ciğer tava, nohutlu pilav, köfte ekmek dediğinde bir restoran yemeği demeyiz ona gibi. Sucuk ekmek de benzer bir şekilde.
Turşu ve turşu suyunu, başka yerlerde çokça turşu kültürleri var.
Ve konuştuk, çok güzel bir turşu bölümümüz de var.
Aynen.
Linkliyorum sürekli.
Linkle. Ama bizdeki gibi turşu dükkanlarının olduğu ve gidip bardakta turşu suyunu içtiğin bir şey yok ya. Dolayısıyla bir yabancı misafirim geldiğinde hani yapmayı sevdiğim şeylerden, hani böyle ilk beşte ne var dersen, ya dönerciye götürmek birse turşu suyu içirmek 4-5'tir yani mutlaka. Çünkü farklı bir deneyim. Sokakta yapıyorsun bunu da. Okey. Dolayısıyla sokak yemeği gibi o sokak lezzeti en azından tarafına net koyarız. Zaten onlar da koymuşlar kitapta.
Tabii yani mesela gazozu da almışlar ve çok güzel tarihine anlatmışlar. Bizde bir de gazoz kültürü var. Çok güzel bir gazoz kültürü var. Yani orada
sen
şerbet anlatmamışlar.
Sen neredeki gazozu seviyorsun? Denizde denizli kebabı yerken sana açtıkları zafer gazozunu mu seviyorsun?
Onu seviyorum. Ya ben gazlı içecek hayranı birisi değilimdir ama hani Denizli'de o kebabı yerken de insanın bir asitli bir şey giyesi geliyor yani.
Götürüyor aşağıya doğru.
Tabii burada bahsettiğimiz pek çok şeye göre o Denizli'deki mesela kebap daha bir sokak yemeği benim için bir dükkanda yememize rağmen.
Doğru. Abi 3-4 saat pişiriyor olsa da sokak yemeği sayılabilir eğer sayacaksak.
Tabii çatal getirmiyor ya. Müthiş bir hikaye. Evet. Çatal bıçak yok, elinde yiyorsun mis gibi yani. Oh. Adana'dan bahsettik. Adana da bir sokak yemeği şehri. Bence bayağı bir şehri.
Çok.
Hani tablacı diye bir kavramı var Adana'nın.
Aynen
ne
öyle.
Ne yok ki orada zaten.
İçecekçiler yani muzlu sütünden tut şalgamına, evet. Ayrancısından meyan kökçüsüne. Dünya kadar da içecek var ve bunlar da tabii ki sokakta gerçekleşiyor. Dükkan olsalar bile bazıları.
Peki, özel hakkında bölüm yapmayacağımız bir yiyeceğe gelelim. Şırdan.
Sakatatlar bölümü olabilirdi ama
tabii,
o da bayrı bir konu.
Sırdar'la yaparsınız. Ben dedim o bölümde yokum.
Mesela şırdanı da ben yabancı arkadaşlarıma anlatırken şey diye anlatıyorum. Pirinçli sosis.
Ama görünce şoka giriyorlar ondan sonra değil mi? Bir görseli var onun yani.
Sosis kısmında okeyleşiyoruz. Orada bir problem çıkmıyor ama geri kalan başka yerlerde problem çıkıyor. Ya çok hoş bir lezzet. Et suyunda pişen bence buraların hani en
çok
özellikli
özel.
Yemeklerinden
bence
biri.
Bence de. Evet, Türkiye'yi anlatmak istiyorsan bir yemekçiye, yemek kültürü meraklısına, bir şefe bence mutlaka görmesi gerekir.
Floransa'da da var. Şırdan yapıyorlar. Et dolgulu şırdan yapıyorlar,
evet,
hatta.
Evet, doğru, onu konuşmuştuk.
Aynen öyle. Sen antika pazarını gezerken ben ekmek arası şırdan yedim. Sarımsaklı pesto sosla servis ediyorlar. Anlatabildim mi?
Evet, sarımsak. Oldu. Bu arada tabii Osmanlı döneminde çorbacılar da var sokakta.
Çorbacılar 2000'den sonra Türkiye'de zirvesini yaşıyor.
Evet.
Çorbacı dükkanları var şu anda.
İzmir yine o açıdan çok iyi. Bazı çorbacılar
var.
24 saat açık. Ben ölüyorum onlara ya.
İstanbul'da da 24 saat açık çorbacı. Hem de çok iyi çorbacılar var. Bir giriyorsun 17-20 tane, 25 tane çorba satılıyor dükkanlarda.
Evet. Ya şırdanda bizde şöyle bir şey var. O yiyeceği yapan abiler de enteresan oluyor ya. Yani bir kültür ya. O kültür içerisinde her şeyi alıyorsun. Sen bir kere gece 2'de mi 3'de mi kalktın gittin Adana'da.
Evet.
Çok acayip, senin bir videon var ya.
Evet.
Bir yemekçi ekibe anlatmak için bir video çekmiştin.
Doğru.
Yurt dışındaki bir ekip için.
Hatta sonra Aylin Öneytan Oxford Sempozyumunda sakatat anlatırken benden o videoyu istedi.
Öyle bir şey
bir
oldu.
Bir şeyler oldu.
Yani ben onu izlerken mesela ya abimi izleyeyim, yemeğimi izleyeyim, onun dili, anlatımları, oradaki argo.
Hastası olan
şeydi.
Çocuklar, fan clubları vardı. Karşılığı var çünkü o kültürün. Orada gençler onu merak ediyorlar. Ya tabii ki hamburger de merak ediliyor Adana'da. Hamburger hatta İstanbul'dan sonra Türkiye'de en çok tercih edilen şeylerden biri olabilir Adana. Ama
bu şaşırtıcı bir istatistikti. Sen istatistikle anlatmıştın. Hamburger bölümünde de konuştuk.
Aynen öyle. Ama işte gel gör ki yani şırdan işi, yani ben hem yerli arkadaşlarıma hem yabancı arkadaşlarıma yani fırsat buldum mu denk getiriyorum ve tattıklarında ya biz böyle bir şey beklemiyorduk ve çok da lezzetliymiş aslında diyorlar. Biz dinleyip de bugüne kadar denememiş olanların da gerçekten bir pirinç iç dolgusuyla hazırlanmış, et suyunda pişmiş sosis olarak algılayın ve öyle bir tadına bakın derim.
İstanbul'da da vardır herhalde.
Çok yerde var. İyisi zor ama var.
Ben sakatatın göz önünden biraz çekildiğini düşünüyorum. Hani benim çocukluğuma göre. Çünkü mesela Bakırköy'de bir tren istasyonunun yolu vardı. Tamamen etçiler, sakatatçılar, herkes bir şeyler alır.
Vitrine takım asmaca mı?
Evet, yani şu anda düşünemiyorum ve ben anneme kelle falan alıyorum. Onları gazeteye sarıyorlar. Eve getiriyorum annemi mutlu edeceğim diye. Ya şu anda annemin elinden beni alırlar. Çocuk koruma programları falan gelir herhalde. Yani bir hayvan kafasıyla annesini mutlu edecek diye 8 yaşında bir çocuk.
Dram.
Niye öyle bir şey alıyor falan diye düşünsene. Ve karşı tarafında biracılar vardı. Yani böyle karanlık bir takım kahveler, biracılar falan olur ya. Onların da vitrin tarafları olurdu. Ve orada midye tava yaparlardı. Niye biracıyla midyeciler bir arada sürekli olurdu? Orada bir korelasyon var herhalde.
İyi bir collab.
Öyle bir şey herhalde.
Kahvecilerde ya da burgercilerde DJ partileri yapıyorlar ya. Bence orada yapsınlar ya. Yeri orası yani. Abiler, bira ve midye.
Bu arada çok güzel bir tarator yapsana bir gün ya. Bizim Takuya Hanım'la konuştuğumuz bölümde biz çam fıstığı kullanırdık dedi ya. Ondan beridir çam fıstığıyla yapılmış gerçek eski usul bir taratorla çok güzel bir midye kızartması yemek istiyorum. Yani, mümkünse.
Mümkün.
Yapınız.
Mümkün. Zor değil. İyi bir taratora da ne kadar zamandır denk gelmedik. Genelde mayonez koyup karıştırıp bir şeyler yapıyorlar ve garip bir şeye benziyor ya. Aslında çok da basittir tarator. Islattığın ekmek içine sirke ve dışındaki zarı soyulmuş cevizle karıştırırsın. Biraz sarımsak, tuz, bitti. Mis gibi bir tarator. Hı hı. Zarını soyuyorsun ki kararmasın diye aslında. Hı hı. Orada da öyle bir trik var. Ama işte çam fıstığıyla yaparsan zaten o problem kalkıyor ortadan.
Tabii. Biz daha çok midye dolma görüyoruz.
Midye dolma şu anda aldı başını gidiyor.
Evet ya. Adam ünlü bir marka abi.
Söyle her şeyi söyledik. Söyleyeyim ya. Midyeci Ahmet adam koşuyor yani. Koşmama ihtimali yok. Her yerde çatır çatır dükkanlar açıyor. Ya da var olan dükkanları iyi gidiyor. Bir de şu aralar şöyle bir şey görüyorum. Bence çok yaratıcı bir fikir. Normalde midye dolma nedir? Kabuklu midyenin içerisine yarı pişirdiğin pirinci koyarsın. Sonra da tencerede pişirirsin. Hı hı. Bütün oradaki operasyonel dertleri bertaraf edip biri sana çok güzel bir midye içi olan pilavı tane midyelerle servis etse, ayıklanmış iç et midyelerle hoşuna gider değil mi?
Ben onu daha tercih ederim. Anneannem yapardı.
İşte başladı midye camette
salma
ona.
Salma gibi.
Tencere satıyor. Pilav üstünde de et böyle midyeler. İyi fikir ya.
İyi fikir. Ben hiç orada yemedim. Herif
biliyor işi.
Evet. Arabasını gördüm de bir kere. Üstüne ismini yazması anlamazdım ama o bile yazıyordu yani.
Arabasının dışı midye mavisi, arabanın İçi de midye içi rengi. Turuncumsuydu. Öyle bir şeydi. Allah gönlüne göre versin ya. Vallahi çalışıyor. Çalışmıyor desem yalan olur
evet,
yani.
Evet sen helal ediyorsun değil mi? Evet, helal evet. diyorsun. Peki eyvallah. Çeşme'de sahillerde otururken midyeciler geçerdi.
Pamuk. Tepsiyle deli misin sen? Pamuk. Pamuk. Çeşme pamuk ya. Hiç şey yapmaya gerek yok. Konu kapandı. Çeşme pamuk. Nokta.
Bu ne ya? Abinin adı mı ne?
Tabii ya. Pamuğun,
markasının adı
pamuğun
mı?
Pamuğun midyesi.
Kumsalda oturursun. Mısırcı geçer. Dondurmacı geçer ama midye mesela İstanbul'da yoktu, İzmir'e gittiğimde gördüğüm bir şeydi, benim hoşuma giderdi yani.
Evet ya mis gibi yaparlar. Çiğdem.
Çekirdek bence bayağı darı, bir Türkiye'de.
Çiğdem, darı ve gevrek diyerek İzmir'i ben burada şahlandırıyorum.
Bence Türkiye'nin sokak yemeği çekirdektir abi ve çöpleri yere atılır. Budur yani. Ne olursa olsun çöpleri yere atılan çekirdek doğru. Türkiye'nin sokak yemeğidir.
Galiba doğru. Bizim ruh durumumuzu da anlatıyor gibi geliyor.
Evet.
Tükre
evet,
tükre.
Bir de tükürme. Artun Ünsal Türkiye çekirdek toplumu başlığı altında sosyolojik analizler yapmıştı yıllar önce. Ben de kitabımı almıştım.
Hala aynı yerdeyiz. Çok bir şey değil.
Maalesef. Topik sokak lezzetleri arasına almışlar. Ben normalde çok da almam. İstanbul için tabii bir konu ve sokakta da satıldığı bir yer tabii ki Kurtuluş var.
Aynen. Topiği kim biliyor? Nereden buluyor?
Musa Usta'ydı değil mi?
Aynen öyle.
Kim kaybetti de sokakta bolca
aynen
bulacağız.
Aynen abi yani Türkiye'de bir tane örneği var, anlatabildim mi?
Ama olsun, onun da alınması çok güzel yani.
Madem bir tane örnek var alalım yani Musa Usta'yı da, niye
tabii.
almıyoruz?
Ya bu arada işte Osmanlı'da diyorum ya yani etler, kelleciler, çorbacılar, helvacılar, helva türlü türlü sokaklarda. Bugün de şimdi saydığımız şeylere bakınca mesela kelle söğüş meselesi çok sokak yemeği olabilecek de bir yemek olabilir. Her zaman oluyor demiyorum. Çünkü onun da bir hijyen durumu var.
Sakatatçılar azaldı İstanbul'da ya. Ciğerciler azaldı.
Pahalandı, bir de bir restoran yemeği oldu. Uykuluk menülerde var. Olunca mı oldu? Neden oldu bilmiyorum
evet,
yani.
Evet eski sakatatçılarımızı,
hani ben zaten çok meraklısı değilim
ciğercilerimizi
de.
Birazcık kaybediyor gibi bir şey olduk. Üzülüyorum
Arnavut
o
ciğeri.
Noktada. İyi Arnavut ciğerine de can kurban. Sen demin konuşurken aklıma geldi. Bir yemeğin mi sokaktaki görseli çok canımı çeker yoksa iyi bir meyvenin mi sokaktaki görseli? Yani şahane bir karpuz böyle kıpkırmızı, suyu patlayacak neredeyse. avucum kadar kirazlar, demin söylediğin ayva, erik, onları düşünüyorum. İyi bir meyve beni daha çok gaza getiriyor. Çünkü iyi meyve bulamıyoruz ya.
Neden biliyor musun? Evet, bir ondan.
İyisi yurt dışına gidiyor.
Evet, bir de bizim Beyoğlu'ndaki karpuzcu abi Alman konsolosluğuna gelmeden.
İnönü Caddesi üzerinde. Evet. Numara 21'in karşısında. Ne adres verdi?
Tam öyle. Abi öyle bir karpuz koyuyor ki onu alıp eve yani getiresim geliyor benim. Sokakta yemem gerekmiyor yani. Adam çok özeniyor bütün meyvelere.
Üstünde bir de şahane bir beyaz ışık var. Karpuzları patlatıyor o gece karanlığında.
Evet, adam çok özeniyor. Şöyle meyvenin evet görseli güzel. Soğukluğundan her zaman emin olamıyorum.
Antalya'ya bekleriz. Frenk yemişi buzlu servis ediyoruz. Mis gibi de takır takır yiyoruz.
Bu arada badem, ceviz, buzla dolaşan o aklıma geldi meyhanelerde.
Takım elbiseli abilerden mi bahsediyoruz? Evet, kravatlı. Evet.
Onlar da aklıma geliyor ama hani senin soruna cevap şu aslında. Sokaktakinin kokusu. Bak sokaktaki görseliyle değil kokusuyla seni çeker. Yani köfte, ekmek en tok olduğumda bile canım benim çok ister ya. Kokoreç hayatımda hiç yememiştim. Hep annemle derdik yani annem de hiç yemez. Böyle ya bu ne güzel kokuyor ya kahretsin.
Doğru ya.
Ama benim için aslında tost, sosis, ekmek bunlar da sokak yemeği olması gereken ama büfe yemeğini sokak yemeği sayarsak anca.
Seni Üsküdar iskeleye alalım.
Kesinlikle zaten oradan bahsediyorum ya da Rumeli Hisarı'ndan.
Kadıköy iskele, Üsküdar iskele.
Nohut pilav bu bence bayağı bir tezgahlı, sokak lezzeti, üstünde tavuklar olur. Bir de abiler diziyorlar ya ben onun hastasıyım.
Cama.
Evet. Cama dayanarak pilav, nohut şerit. Ya o çok güzel ya. Bir de sandviççiler çok güzel oluyor. Görsel olarak hani sen sordun ya. Bizim sandviççiler çok güzel diziyorlar. O biberler, domatesler. Ben o ikisindeyim yani. Simitçi her zaman güzel.
Güzel ya güzel. Dediğin gibi yani görseli mi kokusu mu konusunda galiba kokusunda ben de vuruluyorum.
Evet. Simitte de şöyle bir şey olabiliyor. Yeni gelmiş simit. Bir de hatırlıyor musun? Tünelin orada bir simitçi genç adam var. Hala öyle duruyor.
Asmalı Mescit Caddesi'nin üstünde.
Adamın şunu yaptığını gördük. Simidi alıyor, ısıtıyor orada. Yanında böyle ısıtıp satıyor.
Mangal düzeni gibi bir şey vardı çocuğun ya.
Evet. Değil mi? Karlı günde giderken adamın onu yapıp simitleri öyle verdiğini. Bence bir işletme fikri yani. Ben de onu paylaşmıştım. Ondan sonra gittiğimizde bize teşekkür etmişti. Oradan biliyorum ya. Her gelen işte gördük simidi sizden alıyoruz falan demişti.
Hadi bu bölümü şu anda nereden dinliyorsanız dinlediğiniz yerde yorumlara yazsanız ya. Sizin sevdiğiniz simitçi nerede ve aslında biliyorsanız fırını neresi?
Evet
atıyorum
ya.
İşte Bebek'teki ATM'lerin önündeki simitçiyi çok beğenirler ya da Ulus'taki bankanın önünde duran simitçiyi çok beğenirler. Ama mesela ben onların hangi fırından aldığını gerçekten bilmiyorum. Beyoğlu'ndaki pek çok simitçinin hemen Bekar Sokağın arkasındaki fırından simitlerini aldığını biliyoruz. Ya da Galata'daki fırından ya da Tophane'deki fırından aldığını biliyoruz. Ama sizin favori simitçinizin simitleri nereden geliyor? Siz de bir yorum yazın. Belki biz de bir arada deneriz bakarız.
Kaynak verin. Ya hakikaten ben en iyi çatal listesi yapabilirim sana ama fırınlarını bilmiyorum. E peki kumru?
Zeynel Ergin'i anlatırken birazcık çeşme kumrusu değil de diye bahsettiğim kısımda çeşme kumrusu şarküterili. Ilıca'da olan sucuğun, salamın, üçgen peynirin, sayas peynirinin olduğu mamulden bahsediyorum. Ama ben onu değil de daha çok aslında İzmir'deki Zeynel Ergin'deki gibi olan kumru ekmeğinin içerisine İzmir tulumu ve işte bu eğer fırınlanırsa şahane olur, fırınlanmazsa problem yok. Biber ve domates dilimiyle servis edilen basit sade halini daha çok seviyorum.
Bir de herhalde yemeklerin gece hali var Sinan.
Sokak yemeği ise ıslak hamburger.
Evet ben protestolarım nedeniyle ıslak hamburgeri bitirdim hayatımda ama Kızılkayalar protestom nedeniyle açıkçası bitti benim için o. E zaten herhalde belli bir yaştan sonra o ıslak hamburgeri olayı genel anlamda bitiyor ama.
Ya da geceye çıkmış olman gerekiyor ki onu kaldırasın.
Ona çıkıyoruz gene ama zaten yemeğe çıkıyoruz. Genellikle artık eğlencelerimiz danslı, gezmeli değil de yemek ve oturmalı eğlenceler haline geldi ya. Bu sadece yaşla ilgili bir durum değil. Bizim durumlarımız böyle. Hani kahveciler eğlence merkezleri olacak neredeyse. Şu manada söyledim. Ankara dönerini görünce, evet Ankara döneri diye bir kavram var zaten. Belki de üstüne program yapılmalı ki ilk bölümümüz dönerdi ve bundan da konuştuk Ankara'ya özel ama düşünsene bir şey yapıp ettikten sonra işte bahsettiğin eğlence olabilir, bir yere gittikten yemekten sonra acıkıp ya oraya gidelim dediğin yerde sana genellikle böyle bir sokak hissi verir. Gece dürümü. Biz mesela ara sıra acıkırız. Sen ya tantuni mi yesek, dürüm mü yesek falan hemen böyle.
Evet, pislik.
Evet yani küçük pislik parkı.
Gece dönercisi diye bir şey çıktı.
Yeni bir kavram olarak çıktı. Hı hı. Ben yerlerini bilmiyorum, hiç gece dönercisine gitmedim ama Ankara'da bayağı bir zaten döner kavramı gece, gündüz.
Bursa'da Gemlik'te birazcık böyle palazlanmaya başladı. Sonra aldı her yerde yürüdü. Sandviççiler var. Klasik bildiğimiz ızgaracılar var. Gece olan. Bir ara Beşiktaş'ta, şu andaki Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin arka tarafında kokoreç yapan bir abi vardı. Patlıcanı közleyip köz patlıcanı kokoreç servis ediyordu.
İşte bunlar işletme fikridir ya. Bunlar bir gustodur, bir zevktir, bir değişimdir ya.
Evet, değişik bir
ya bence ayda. Yorum yazmak isteyenler enteresan sokak yiyecekleri ve iyileri nerede yazsalar. Yani iyi derken de genellikle abiler oluyor ya. Kadın çok görmüyoruz sokak yemeği yapan. Hani benim dediğim pazar gözlemecileri dışında.
Bodrum'daki dönerci ablayı hatırlıyor musun? Otoparkın yanında sana küçük bir yer göstermiştim. Bak dedim, burası dönerci, bir hanımefendi burada döner yapıyor diye.
Yani işte ne kadar güzel. Güzel. Bir abi, onun için sözü öyle girmiştim. Uzun yıllardır bir yerdeyse o iyidir zaten yani. Doğru. Onu herkes biliyordur. Bazılarının küçük bir arabası, tezgahı vardır. Bazıları daha büyüktür. Hani açılan araçlardır. Yani onları yazsalar, onları derlesek, hatta onlar üzerinden bir program yapsak. Dondurmacılarda mesela biraz seyyarlardan bahsettik. Dönerde bahsettik.
Adalı dondurmacılar var.
Tabii, Yunus gibi.
Aynen öyle. Ya bu arada türünün nadir örneklerinden biri olan Adana'ya demin birkaç defa girdik çıktık ve bir şeyler söyledik ama Börekçi Rıza var. Geceye dükkanda başlayıp sabaha karşı dükkandaki mamullerle beraber sokağa çıkan, dolayısıyla hem dükkanda hem de sokakta yemek servis eden, börek servis eden bir işletme var. Türkiye'de başka hani nerede böyle bir örnek var, ondan da çok emin değilim. Hani gerçekten türünün nadir örneği olabilir Börekçi Rıza.
Aslında Adana böreği işini, hani bazen insan bir olayın ilk anını görüyor ya. Ben onu gördüm. Ve Sinan'ın etkisini de biliyorum. Belki bir gün bir programda anlatırız.
Anlatmadık mı ya bunu?
Anlatmadık. Belki de bir börek bölümünde konuşmalıyız.
Börek kendi başına bölümü hak eden bir mamul.
Evet. Burada yine önümüzde hani mihmandar da olabilecek bir sınıflandırmanın yapıldığı kitap var dedim ya. Hani Türkiye'nin sokak lezzetleri. Burada Türk kahvesi de var. Bence keşke kahve daha da sokak lezzeti olsa ki biraz tabii elde dolaşması, pek çok markanın gelmesiyle kahve, çay hatta bir sokak lezzeti sayılabilir. Burada salebi de almışlar. Bucak salebi diye. Ben Almanya'da çok gördüm salebin sokak lezzeti olduğunu, bizde öyle görmüyorum.
Doğru, yılbaşı karnavallarında sıcak şarap, sıcak çikolata, kakao tezgahlarının içerisinde sıcak salebin satıldığını da gördük.
Tabii çokça. Pazarlarda çokça satılıyordu mesela. İnşallah o da olur. Ya bu çok zor bir bölüm ya. Böyle duruyoruz aa o da vardı bu da vardı diyoruz. Bence sokak lezzetleri iki de daha sonra yani dinleyicilerin yorumlarıyla, katkılarıyla yapalım. Biraz daha okuma da katabiliriz, kitaplar da katabiliriz. Sonradan gurmeler vardı bir ara. Bir ekiptiler onlar. Böyle bir arkadaş grubu hatırlıyorum. Daha sonra bir kitap da yaptılar. Geziler yaparlardı, sokak lezzetleri tadarlardı. Ne bileyim Halic'e bir gün giderlerdi. Bir gün Eminönü'nde, bir gün Kadıköy'de, bir gün Kanlıca'da. Yani böyle sokak lezzetleri tadıp onları gerçekten çok düzgün bir şekilde, etik bir şekilde paylaşırlardı. Yani ne kadar güzel şeyler vardı. Bak onlar da yapmıyorlar. Bu bölümü yapacakken aklıma geldiler.
Belki ekonomik durumlardan ötürü restoranlarda oturup yemek yeme işi birazcık daha pahalandığından sokak yemeği, sokak lezzeti dediğimiz şeyleri çok daha fazla deneyimliyor olacağız. İnşallah ekonomik nedenlerden ötürü kaliteleri bozulmaz diyerek de ben de böyle bir duygusal bağ yapayım.
Ve inşallah sadece ekonomik nedenden değil de lezzetlerini çok sevdiğimizden yemeye devam ederiz bu lezzetleri.
Bir İzmir özel sokak lezzetleri bölümü, bir net. Adana net. Özel sokak lezzetleri net. Bölümü hak ediyor.
Net.
Hadi bakalım şimdilik bu kadar.
Bay bay, görüşürüz.
Görüşürüz, bay bay.